Ayrım 8. Kolay, kısa, keyifli bilim. Çiğdem Can. Sayfa 147. Ne demiş Einstein? A'yı hayatta başarı olarak tanımlayalım. O zaman A eşittir X artı Y artı Z'dir. X çalışmaktır, Y oyundur, Z ise çenesini tutmayı bilmektir. Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır. Bazıları ise kendilerini daha basit konulara adarlar. Örneğin izafiyet teorisine. Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk. Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üzerinde daha çok duruyorum. Dehanın onda biri yetenek, onda dokuzu da çalışmaktır. Dünya kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. Hayatı yaşamanın iki yolu vardır. Biri hiçbir şeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri her şeyin mucize olduğunu düşünmek. İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır. Tanrı zar atmaz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan daha zor. Albert Einstein. İzafiyet teorisi de ne ola ki? Günümüzden yaklaşık 86 yıl önce Einstein tarafından ortaya atılmış ve henüz kimse tarafından kaldırılamamış bu teori, öyle karmaşık bir şeydir ki izafiyet teorisini anlayacağım derken insanın zafiyet geçiresi olasıdır. Görelilik kuramı olarak da adlandırılan bu teoriyi mümkün olduğu kadar anlaşılır bir dille anlatmaya gayret edelim. Şimdi, bu teoriye göre uzay ve zaman bir algıdır. Türkçesi mutlak zaman diye bir şey yoktur. Uzay ve zamanı algılama biçimimiz nerede bulunduğumuza ve nasıl hareket ettiğimize bağlıdır. Buna göre bir cismin hızına ve konumuna, yani çekim merkezine olan uzaklığına göre zaman hızlı ve yavaş geçmektedir. Mesela sevdiğimiz insanların yanında zamanın hızlı geçmesi, haz etmediklerimizin yanında ise bir dakikanın yıl gibi uzaması gibi. Bir cisim hızlandıkça o cismin üzerinde zaman yavaşlamaktadır. Bir cismin hızının yanı sıra konumu da zamanı etkilemektedir. Genel görelilik kuramı çekim merkezlerinin yakınında zamanın daha yavaş geçtiğini ispatlamıştır. Bu teoriyi de onu bulan kişinin, yani Einstein'ın bir örneğiyle açıklayalım. Aynı yaştaki ikizlerden biri dünyada kalırken diğeri ışık hızına yakın bir hızla uzay yolculuğuna çıkar. Uzaya çıkan kardeş geri döndüğünde ikiz kardeşini kendisinden çok daha yaşlı bulacaktır. Bunun nedeni uzayda hızla seyahat eden kardeş için zamanın daha yavaş akmasıdır. Sonra uzaya çıkan kardeşe evden fazla uzaklaşmaması tembih edilir. Buna da kapının önünden bir yere ayrılma teorisi denir. İzafiyet teorisi hıza ve konuma göre uzayda farklı zaman dilimleri olduğunu ortaya koymuştur. Bu kuramın doğruluğu Ignazio Sciofolini ve Egidius Pavlis adlı iki bilim adamı tarafından çeşitli ölçümler yapılarak kanıtlanmıştır. Bu projeye 600 milyon dolarcık bir bütçecik ayıran NASA'nın yetkililerinden Egidius Pavlis, Einstein'ın dünya gibi büyük cisimlerin kendi eksenleri etrafında dönerken uzay ve zamanı büktüğünü söylediğini, kendilerinin de bundan yola çıkarak araştırma yaptıklarını belirtmiştir. Araştırmanın sonucunda ölçüm yapılan uyduların yörüngesinde dünyanın dönüş yönünde yılda 2 metrelik sapma belirlendi. Yani uydular yörüngelerinden yılda 2 metre kadar dışa doğru itiliyorlardı. Bu Einstein'ın uzay zaman sürüklenmesiyle ilgili hesaplarıyla %99 uyumlu bir bulguydu. Colorado Üniversitesi fizikçilerinden Neil Ashby bu sonuçla ilgili olarak bu gerçekten de uzay zaman sürüklenmesiyle ilgili ilk kesin ölçüm açıklamasını yapmış, içinden de bunu bulduk ya gözlerim açık gitmez gayret demiştir. İzafiyet teorisi ilk olarak Galileo Galilei'nin hızlarla ilgili düşüncesinde ortaya çıkmıştır. Galilei, sabit hızla giden bir gözlemci veya sabit duran gözlemci aynı fiziksel yasaları kullanmalıdır. Örneğin, sabit hızla giden bir gemide yukarı doğru bir taş atarsanız aynı yere düşecektir. Yani aynen sabit durduğunuzda olduğu gibi, denemesi bedava demiştir. Bu anlayış Newton fiziğinde formüle dökülmüştür. Sabit hızla giden bir cisim veya sabit duran bir cisim için geçerli olan Newton denklemlerinin şekli aynıdır. Burada şunu belirtmekte fayda var. Sabit hızla giden bir cisim gözlemciye göre tanımlanmaktadır. Eğer bir cisim beraber aynı sabit hızla gidiyorsanız, sizin için cisim hareketsiz görünecektir. Fakat dışarıdan bakan bir gözlemci için cisim hareketli kabul edilir. İzafiyet olgusu burada ortaya çıkmaktadır. Bizim gözlemlediğimiz hızlar mutlak değildir. Ancak gözlemciye göre tanımlanmaktadır. Ama gözlemlenen olaylar için geçerli olan yasaların şekli aynıdır. İşte böyle. Şimdi bildik de ne oldu diyorsanız öyle demeyin. Bil de yapma demişler. Bunları biliyor muydun? Einstein'ın 9 yaşına kadar tam olarak konuşamadığını, ilkokul hocasının anne ve babasına "Oğlunuz ne olursa olsun hiçbir zaman başarılı olamayacak" dediğini, bir başka hocasının da "Diğer öğrencilere kötü örnek oluyorsun" diyerek okulu bırakmasını istediğini, matematik hocasının ise ona "Tembel köpekçik" diye isim taktığını. Bunu da bileyim. Bilim dünyasının bugün en önemli formülü Einstein'ın E eşittir mc kare şeklindeki formülüdür. Burada E enerji, M kütleyi ve C ışık hızını temsil eder. Enrico Fermi. Bir bilim adamından ziyade Hollywood aktörü tınısında bir isme sahip olan Fermi, 29 Eylül 1901'de Roma'da dünyaya geldi. Roma dendiğinde akla hemen Sezar ile Brutus geldiğinden atom bombası yapımında önemli rol oynayan Fermi'ye "Sen de mi Enrico?" demekten kendimizi alamıyoruz. Babası diğer bilim adamlarının babalarının olduğu gibi mum imalatçısı, tekerlek tamircisi falan olmayıp direkt polis şefiydi. Babası onu siyah önlüğü beyaz yakasıyla elinden tutup ilk olarak dil bilgisi okuluna kaydettirdi. İlk kurdelesini burada alan Fermi, matematik ve fiziğe olan meylinden olalayı 1918'de Pisa Üniversitesi bursunu kazandı. 1922 tarihinde doktorasını aldı. 1923'te İtalyan hükümetinden burs kazanan Fermi, bursa burs demiyordu. Millet ona burs vermek için sıraya girmişti sanki. Ve ardından Rockefeller bursuyla Leiden'e gitti. 1926'da bugün Fermi istatistiği olarak bilinen Pauli parçacıklarının istatistiğini ve nötron bombardımanına tutulan hemen hemen bütün elementlerin nükleer dönüşüme sahip olduğunu keşfetti. Bu keşif yavaş nötronların ve nükleer füzyonun keşfini, ayrıca o zamana kadar periyodik tabloda bilinen elementlerin dışındaki farklı elementlerin de bulunmasına yol açtı. Bundan sonra atom bombasının yapımındaki sorunların aşılmasında büyük rol oynayarak iyi marifet yaptı. Atom piline taktığı kadmiyum çubuklarla millete nükleer reaktörlerin imalatını öğreten Fermi, çalışmalarıyla atom çağının da başlangıcını gerçekleştirmiştir. Yavaş nötronların meydana getirdiği radyasyon ve nükleer enerji alanındaki çalışmalarından dolayı 1938 tarihinde kendisine Nobel ödülü verilen Fermi, 28 Kasım 1954'te Chicago'da kanserden öldüğünde 53 yaşındaydı. Ölümünden bir yıl sonra 100. element keşfedildi ve kendisine kıyak çekilip bu elemente onun adından mülhem fermiyum ismi verildi. İlerlemek istiyorsan küçük çevrendeki küçük çıkarlarla zaman kaybetme. Kafanı kaldır ve en iyilere bak. Gücün yetiyorsa onlarla yarış, yetmiyorsa onları taklit et. Enrico Fermi. Cahit Arf. 1910 tarihinde Selanik'te dünyaya gelen bu dünyaca ünlü matematikçi, kendi adıyla bilinen Arf teoremlerini bulmuş, ülkemizin adını bilim sayfalarına yazdırarak dünya çapında tanıtmıştır. Selanik'in Kaylar kazasında dünyaya gelen Arf, 1932 tarihinde Fransa'daki École Normale Supérieure'de yüksek öğrenimini tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Almanya'ya gitti. Helmut Hasse ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Hasse Arf kuramını geliştirerek büyük bir başarıya imza attı. Cebir konusundaki çalışmaları Arf adını bilim dünyasının altı ortalı harita metot matematik defterinin ilk sayfalarına yazdırdı. Arf değişmezi, Arf halkaları, Arf kapanışı gibi kendi adıyla anılan çalışmaları matematik literatüründe yerini aldı. Matematiği meslek dalı değil de bir yaşam tarzı gibi gören Arf, 1997 yılının Aralık ayında İstanbul'da vefat etti. Bunu da bileyim. Işık hızı. Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yola ışık hızı denir. Işık hızı 299.793 kilometre bölü saniyedir. Yaklaşık değer olarak 300 bin kilometre bölü saniye kabul edilir. Richard Feynman. 11 Mayıs 1918'de New York'ta doğan ve ölmeden önce "iki defa ölmekten nefret ettim, çok sıkıcıymış" diyen Richard Philip Feynman'ın ilk kez ne zaman ölmekten nefret ettiği bilinmemektedir. Öldükten sonra ise ölmekten ne kadar nefret ettiği hiç bilinmemektedir. Çocukken yaşıtları fasulyelerle, çubuklarla hesap yaparken o türev ve integral hesaplarını sular seller gibi yalayıp yuttu. 17 yaşında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne girdi. Şu okulun havasına bak, nerede okuyorsun diye sorulduğunda söylemeye başlamadan önce ceketi ilikleyip şöyle bir kasılmak gereken bu okuldan sonra Princeton Üniversitesi'ne kabul edildi. Doktorasını aldıktan sonra dekorsal sanatlar öğretmeni Arlen Granbaum'la red cevaplarını aldırmadan ya benimsin ya toprağın diyerek evlendi. 1942 tarihinde ABD'nin savaşa katılmasıyla birlikte Manhattan Projesi yani atom bombası çalışmaları için çağrıldı. Bu görevi aldığında henüz 24 yaşındaydı. Feynman çizelgesi olarak bilinen ve atom altı parçacıklarının karmaşık yapısı için basit bir gösterim ve çalışanların ışıma zehirlenmelerinden korunması için prosedürler geliştirdi. Onun adıyla anılan diyagramlar parçacık fiziğinin hemen her hesaplamasında yer alır. Kuantum elektrodevinimine yaptığı katkılardan ve atom bombasını patlatacak hale getiren kişilerden biri olmasından mütevellit kendisine 1965 tarihinde Nobel Fizik Ödülü verildi. Ne hikmetse Nobel'ler de hep atom bombacılarına verilmiş. Fizikçi olmasının yanı sıra radyo tamircisi, sanatçı, dansçı, bongo çalıcısı ve Maya hiyeroglif çözücüsü olan Feynman 15 Şubat 1988'de kanserden öldü. Bence uçan daireler hakkındaki raporların dünya dışı zekaların bilinmeyen mantıklı çabalarından ziyade dünyalı zekaların bilinen mantıksız niteliğinin bir sonucu olması daha çok muhtemeldir. Richard Feynman. Rosalinda Franklin. Bu hanım sanma ki şu meşhur Brezilya dizisinde oynayan Rosalinda'dır. Sıkı dur şimdi. Hani şu bildiğimiz meşhur DNA var ya. Hani şu tüm hücreli canlıların genetik bilgilerini taşıyan nükleik asit mi? Hani şu şifreli mifreli şey. Aferin, aynen o. İşte o Rosalinda Franklin onu ilk bulan kişidir. Uzmanlık alanı katı maddeleri röntgen ışığında incelemek olan Rosalinda, gidip elinin hamurunu bir güzel yıkayarak ömrünü bilim aşkıyla laboratuvarlarda geçirmiş bir bilim kadınıdır. Fakat gel gör ki DNA yapısı hakkında ilk incelemelerde bulunan kişi olmasına rağmen, ya bizim Rosalinda DNA'yı bulmuş, duyulursa vallahi rezil oluruz, erkeklik elden gider, racona ters, başımıza taş yığacak gibisinden şeylerle adının alınması engellenmiş, hep erkek bilim adamlarının asistanı olarak tanınmıştır. Biraz da güleyim. Adam 3. sınıfa giden oğluna sorar. Çarpım cetvelini öğrendiniz mi? Öğrendik baba. Söyle bakalım 5 kere 5 kaç eder? 25. Adam şaşırır. Allah Allah, bizim zamanımızda da 25 ederdi. Demek ki bu bilim hiç ilerlemiyor. Kim demiş ne demiş? Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır. John Dewey. Düşüncelerle karşılaşınca zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir. J. Rowland. Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye, insanların bilgi ve yeteneğidir. Andrew Carnegie. İki şey dünyaya hükmeder. Biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç ise eninde sonunda düşünceye yenilir. Napolyon. İnsan akıllı bir yaratıktır. Böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır. Fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir. David Hume. Abdüsselam. 1926'da Pakistan'ın Hankin şehrinde dünyaya hoş gelen fizik bilgini Abdüsselam Nobel ödülü alan ilk Müslüman bilim adamıdır. Pencap ve Cambridge Üniversitelerinden fizik dalında birincilikle mezun olan Abdüsselam, 1951 tarihinde hazırladığı doktora teziyle kuantum elektrodinamiğine temel teşkil edecek bir çığır açtı. Aynı yıl Pencap Üniversitesi'nde profesör oldu. 1954 tarihinde Cambridge Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1957'de Londra Üniversitesi'ndeki İmparatorluk Koleji'ne teorik fizik profesörü olarak tayin edildi. Daha sonra pek çok akademi, komisyon, ilmi dernek, ilmi heyet üyeliklerine ve başkanlıklarına getirildi. 1971 ile 1972 yılları arasında Birleşmiş Milletler İlim ve Teknoloji İstişare Komitesi'ne başkanlık etti. 1976'da Guthrie madalyası, 1978'de Maltucci madalyası, 1978'de Amerikan Fizik Enstitüsü'nün John Terence Tate madalyası ve yine aynı yıl İngiliz Kraliyet Akademisi'nin Kraliyet Nişanı'nı aldı. Kafadan 10-15 bilim adamlık başarı ve ünvanı kazanan Abdüsselam'ın aldığı diğer ödül ve ünvanları gelecekte de alınmak üzere burada sonluyoruz. İlmi Allah'ın sanatını anlama gayreti olarak tanımlayan Profesör Abdüsselam, buluşlarını İslam dininin bütün ilimlerin kaynağı olduğuna dayanan bir bilim adamı olarak bilim tarihine geçmiştir. Zayıf ve elektromanyetik kuvvetlerin birleşik alan teorisiyle Nobel Fizik Ödülünü kazanan Abdüsselam'ın bu buluşu üzerinde Einstein 35 yıl süreyle çalışmış fakat bir netice elde edememişti. Fizik ilmini milletleri birbirine yaklaştırıp ilmi birlik sağlayarak barışa hizmet etmekte kullanan bir bilim adamı olduğundan, dünyanın çeşitli ülkelerinden kendisine sayılamayacak kadar çok paye verilen Profesör Abdüsselam, Türk fizikçilerine de maddi ve manevi birçok yardımlarda bulunarak Türk fiziğinin gelişimine de katkılar sağladı. Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi tarafından 1981 tarihinde kendisine Fahri Fen Doktoru payesi verildi. Çalışma arkadaşlarından fizik profesörü John Zeeman onu tarif ederken sadece birleştirmek, Abdüsselam'ın hayatının ve eserlerinin ana fikri budur demektedir. Kur'an ayetlerinden yola çıkarak iki temel kuvveti birleştirmeyi başaran ve bu yoldaki çalışmaların önünü açan Selam 21 Kasım 1996'da dünyadan ayrılmıştır. Fen hocamız bize çekim kuvvetini tanıttı. Bir mıknatısla manyetik kuvveti de öğrenmiştik. Elektrik kuvveti de var dedi ama onu bölgenin en gelişmiş şehri Lahore'a kadar geldiğini, kasabamıza daha gelmediğini söyleyince üzülmüştük. Hoca bir de nükleer kuvvet var dedi ve ekledi. O da ancak Avrupa'da mevcut. Bu kuvvet bize çok uzaktaydı ve fazla ilgimizi çekmedi. Abdüsselam. Lisa Meitner. Yine erkek meslektaşları tarafından çekilemeyip bilim dünyasında meşhur olması engellenen Alman asıllı bir fizikçidir kendisi. Çekirdek füzyonu kavramını ve çekirdek bölünmesi için teorik temelleri ortaya böyle dantel örtülü tepside koyan kısa bir fizikçiydi. Otto Hahn, Max Planck gibi ünlü bilim adamlarıyla çalışan, Einstein'la görüşen Meitner, olağanüstü çalışmalarına rağmen hakkı yenmiş ve birlikte dirsek çürüttüğü Otto Hahn'a 1944 tarihinde Nobel ödülü verildiği halde kendisinin adı bile geçirilmeyerek avucu yalatılmıştır. Bilimsel katkılarımı askeri uygulamalarda kullanmam. Lisa Meitner. Madem geldin dünyaya, çalış fizik kimyaya. Stephen Hawking. 8 Ocak 1942 tarihinde İngiltere'nin Oxford kentinde dünyaya gelen bu bilim adamını diğerlerinden ayıran en önemli özelliği çalışmalarda elini kullanamaması ve bütün buluşlarını tamamen aklında gerçekleştirmiş olmasıdır. Hepimiz onu beyninde olup bitenleri gözlerinden yansıttığı gizemli bakışlarından tanırız. Evet, Hawking tekerlekli iskemlesiyle evreni dolaşan bir bilim adamıdır. 11 yaşında St. Albans Okulu'na kaydolan Hawking, buradan mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi Koleji'ne devam etti. Matematiği çok seviyordu. Fakat okulun matematik bölümü olmadığından neye niyet, neye kısmet hesabı fizik okumaya başladı. Her işte bir hayır vardır derler. Bunda da vardı. 3 yıl sonra doğa bilimlerinde 1. sınıf onur madalyasıyla ödüllendirildi. Madalyasını cebine koydu ve kozmoloji, yani evren bilimi okumak için Cambridge'e gitti. Doktorasını aldıktan sonra asistanlık yaptı. 1973'te uygulamada matematik ve kuramsal fizik bölümüne geçti. 1979'dan sonra kendisine ilk kez 1669'da Isaac Newton'a verilen Lucian's profesörlük ünvanı verildi. Evrenin temel yapısı üzerine çalışmalarını sürdürürken Einstein'ın uzay ve zamanı kapsayan genel görelilik kuramının Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlandığını gösterdi. Kuantum mekaniği ile genel görelilik kuramının birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyduğu bu görüşü 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük buluşlarından biridir. Ve olan oldu. Bu kadar parlak bir zekaya sahip olan Hawking nazara geldi. 1962 tarihinde tedavisi henüz bilinmeyen ALS hastalığına yakalandı. Sinir sistemini felç eden, ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalığa yakalandığında henüz 21 yaşındaydı. Geri kalan yaşamını tekerlekli iskemlede geçirecek olan Hawking, kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla bugün yaşayan bilim adamlarının en çok bilinenidir. 40 dile çevrilen kitapları, evrenle ilgili teorik bilgilerini popüler hale getirmiştir. Einstein'dan bu yana dünyanın en parlak teorik fizikçisi kabul edilen Hawking, 12 onur derecesi ve bunun yanında birçok madalya ve ödül almıştır. 3 çocuğu ve bir torunu bulunan bu dahi, halen oturduğu yerden gizemli bakışları ve tekerlekli iskemlesiyle uzayın derinliklerinde evrenin sırlarını dolaşmaktadır. Sizi temin ederim ki henüz yapan birini görmememize ve olduğunu kanıtlamamıza rağmen zamanda yolculuk mümkündür. Evrendeki kara delikler zaman yolculuğunu mümkün kılabilir. Çünkü kara deliklerin gelecekteki uygarlıklar tarafından kullanılabileceği yolunda ciddi iddialar ve bulgular vardır. Stephen Hawking. Kara delik de ne ola ki? Evrenin belki de en çok merak edilen, en ilgi çekici varlıklarıdır onlar. Kainatın en hızlı enerjisi olarak bilinen, ışığı dahi kendisine çekip afiyetle yutan, kısacası muazzam bir çekim gücüne sahip olan kara delikler, en kaba tarifiyle mevta olmuş yıldızlardır. Geceleri gökyüzünde pırıl pırıl parlayan yıldızların da bir parlama süresi var elbette. Gün geliyor, onların da son kullanma tarihi doluyor. Peki bu nasıl oluyor? Bak şöyle. Merkezi kütlesi, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1,5 katından küçük olan yıldızlardaki hidrojen, önce helyuma, sonra bu helyumun tamamı karbon ve oksijene dönüşür. Bu dönüşümler sonucunda yıldızın bütün enerjisi biter ve yıldız beyaz bir renkte minicik olarak kalır. Bu esnada atomlar öyle muazzam bir kuvvette sıkışırlar ki, çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar çekirdeklerinden ayrılır. Artık bu tam olarak nedir? Anlayabildiğimiz kadarıyla yıldızın ölüm evreleridir. Sonra efendim, yıldız dünyamız kadar küçüldüğünde elektronlar uygulanan yüksek basınca karşı çıkar ve yıldızın daha fazla küçülmesine mani olurlar. Yani kısacası kara delikler, yıldızı tüketen bir yıldızın kendi içine doğru büzülmesi ve en sonunda yıldız yerine sınırı ölçülemeyen bir yoğunlukta ve sıfır hacimde çok büyük bir çekim alanının ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır. Kara delikler içinden ışığın dahi kaçamayacağı kadar güçlü bir yüzey yer çekimi alanına sahip olduklarından en büyük teleskoplarla dahi görülemezler. Ancak bulundukları yerin çevresinde olan etkilerinden algılanabilirler. Kara delik bir kütlenin ışığın artık sızamayacağı kadar küçük bir alanda toplanmasıdır aslında. Çok şiddetli bir çekim gücü olan bu alan fotonları ve en hızlı parçacıkları dahi bu bölgede hapseder. Mesela Güneş'in 3 katı büyüklüğündeki kütleye sahip bir yıldızın yanması ve patlaması sonucunda meydana gelen kara deliğin çapı yalnızca 20 kilometredir. Düşün bir, onca cüsse minnacık bir alana sıkışıyor. Kara delikler adı üzerinde kara oldukları için yukarıda da bahsettiğimiz gibi teleskoplarla görülemezler. Sadece çevrelerindeki gök cisimciklerine uyguladıkları çekim etkisiyle kendilerini belli ederler. Kara delik kavramı ilk kez 1767 senesinde İngiliz bilim adamı John Michell tarafından ortaya atılmış, kara delik ifadesi ise ilk defa 1969 tarihinde Amerikalı fizikçi John Archibald Wheeler tarafından kullanılmıştır. 8. ayrımın sonu, sayfa 170.